Inveo Ventures sunar. Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Grubu'nun kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan Inveo Ventures, girişimcilik ve risk sermayesine ilişkin bilgi birikimi sayesinde yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleriyle gelecek için değer köprüsü inşa ediyor. Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Ventures'la geleceğin şirketlerini kurmak üzere açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Kerem Engin ve bugün yine sizlerle birlikte olacağım. Önceki bölümlerde VC ve CVC'lerin sermaye erişimi nasıl dönüştürdüğünü konuştuk. Bu dönüşümün de tabii ki birinci muhatabı startuplar. Startup'tan hayat çizgisinde sermaye erişim dahil olmak üzere birçok farklı ihtiyaç var. Hızlandırıcı programlarda burada çok önemli rol oynuyor. Kısaca anlatmak gerekirse, hızlandırıcı programlar startupların A noktasına, B noktasına daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşması için çalışan kurumlar. Türkiye'de 2022 yılı itibariyle aktif şekilde çalışan 76 farklı hızlandırıcı program var. Bugün de global startup ekosistemin en prestijli inovasyon platformlarından biri olan Plug & Play'in Türkiye ve Kazakistan Bölge Direktörü Lalecan Gözübüyük ile hızlandırma programlarından bahsedeceğiz. Bu bölüm benim için oldukça özel çünkü Lale ile beraber çalışıyoruz. O yüzden aslında benim için hem bir konuk hem bir iş arkadaşı. Hoş geldin Lale.
Hoş bulduk Kerem. Çok teşekkürler beni burada ağırladığınız için. Seninle de bu görüşmeyi yapıyor olmak ayrıca bir keyif benim için de.
Çok teşekkür ederim. Karşılıklı. Aslında Plug & Play sadece hızlandırma programlarında çalışmıyor. Senin de bildiğin üzere.
Evet.
Erken aşama yatırım ve inovasyon platformu tarafında da oldukça aktif. Fakat biz bugün biraz daha işin hızlandırma boyutuna odaklanacağız. Hı-hı. Tabii ki diğer taraflardan da bahsederiz ama ana odağımız bu olacak. Sen de Türkiye'nin Plug & Play'in ofisinin açılmasıyla birlikte ülkemizde ve bölgede konuya en hakim isimlerden birisin. Benim gözümde de öylesin.
İnşallah.
Ekosistemde de öylesin diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim.
Dinleyenlerin aklında aslında net bir resim oluşmasını istiyorum. O yüzden daha kavramsal tarafından işin başlayalım. Accelerator programı dediğimiz hızlandırma programları nedir, nasıl yapılır bir sana sorayım.
Hızlandırma programları deyince aslında özet olarak sen çok güzel söyledin. Girişimlerin A noktasından B noktasına gelmesine destek olan bu destek mekanizması, destek yolculuğunda da elinden gelen pek çok şeyi startuplara vaat eden ya da veren organizasyonlar çok özet haliyle ama bu yani hızlandırma programları gerçekten çok değişiyor. Kimisi sadece yer veriyor, mekan veriyor, işte bir altyapı sağlıyor, internet veriyor, suyunu, tuvaletini veriyor. Ama bazıları da var ki işte yatırımcılarla buluşmayı vaat ediyor, uluslararası erişim vaat ediyor ve veriyor, bunları sağlıyor. O sebeple hızlandırma programları şudur ve şunları yapar diye tek bir kutuya koymak zor. Detaylarını daha fazla konuşuruz zaten bugün.
Tabii ki aslında senin bahsettiğin bence çok doğru bir kıyas çünkü accelerator programları, hızlandırma programları aslında biraz da beklentilere göre ve nasıl bir kazanım elde etmek istediğine göre değişiyor. Tam söylediğin gibi hani bazı startupların ihtiyacı farklı ve bunu organize eden kurumların bazen ihtiyaçları farklı. Dediğin gibi buna daha detaylı girelim. Türkiye ile aslında başlamak istiyorum. Türkiye'de belli başlı inkübasyon merkezleri ve hızlandırma programları var. Bunlar nicelik olarak yeterli mi? Daha fazla programa ihtiyaç var mı? Yani sayısal olarak sence yeterince program var mı? Bunun cevabını merak ediyorum.
Çok güzel bir soru Kerem. Nicelik olarak aslında yani zaten bir çıkıp önce bir dünyaya bakalım diyorum. 2009-2018 yılları arasında dünyadaki hızlandırma programı sayısı 5 katına çıkmış. Zaten bu da endüstriyle ilgili, büyümeyle ilgili çok güzel bir fotoğraf sunuyor, fikir veriyor. Sayısal olarak bu büyüme paralelinde tabii ki de aynı benzer sayıda startupların büyümesi, onların ihtiyacıyla birlikte geliyor. Ama bir noktada aslında startup ekosistemindeki büyümenin de bir tık üstüne çıkmış durumda baktığımızda. Yani dünyada ortalık birazcık kalabalıklaştı demek yanlış olmaz. Türkiye'de de bu büyüme paralelde gitti. Dediğin gibi 76 tane hızlandırma programı var. Dünyadaki büyüme kadar hızlı olmasa da gerçekten her gün yeni bir girişim hızlandırma programı ismi duymaya başladık. Sayı olarak Türkiye'de de yavaş yavaş ortalığın kalabalıklaştığını düşünmeye başlıyorum. Fakat kalite olarak, içerik olarak bakarsak, eğer bu konuya da değinmek istiyorsak, burada daha detaylı fikirlerim var. Bunlarla ilgili konuşabiliriz.
Onu detaylandıralım o zaman. Tam dediğin gibi nitelik tarafından yaklaşalım. Mevcut programlar, söylediğin gibi aslında birçok program var ama girişimler ihtiyaç duydukları problemleri bu programlarla çözebiliyorlar mı? Çözemiyorlarsa neden? Çözebiliyorlarsa hangi açılardan çözebiliyorlar?
Kimi girişim çözebiliyor, kimi girişim çözemiyor. Yani bu tarz sorulara işte kesin çözer ya da kesin çözemez diyemem. Ama özellikleriyle ilgili dünyada bu girişim hızlandırma programları oturdukça, sektör matüre oldukça, satüre oldukça daha doğrusu, özelleşmeler başlıyor. Yani daha çok işte sadece işte yer veriyorum, su veriyorum, internet veriyorum gibi değil de işte ben bir yapay zeka hızlandırma programıyım ya da ben sağlık ve biyotek üzerine işte özelleşiyorum. Sana bu konuda erişim sağlıyorum gibi yönlere gidebiliyor. Ya da bir de diğer uzman, yani bu sektörün daha da ilerlediğini gösteren şeylerden bir tanesi de aslında ekosistem mentalitesi. Yani sadece onunla değil, işte şu alanda uzmanlaşıyorum vesaire, ama bir de bunun üzerine ekstra olarak ben sana sadece yer, su, internet vermiyorum. Bunun üzerine yatırımcılarla tanıştırmayı vaat ediyorum. Benim uluslararası bir ekosistemim var. Seni bunun içine dahil edebiliyorum. Nitekim hani dünyaya baktığımızda sanıyorum 2 sene önceki bir raporda uluslararası hızlandırma programları globalde hızlandırma programlarının %50'sini oluşturuyordu. Yani aslında pek çok global hızlandırma programı uluslararası erişimi vaat ediyor. Bunları işte bir ekosistem mentalitesiyle ilerlemek, ne bileyim işte yatırımcılarla tanıştırmak, yerine göre kendinin yatırım yapma ihtimalinin olması ya da işte paraya aksesinin kolay olmasını sağlaması vesaire gibi noktalarda da hızlandırma programları kendini çok iyileştirdiler. Fakat Türkiye'de bu paralel, globale çok paralel gittiğini düşünmüyorum. Hala bizim hızlandırma programımız birazcık, yani birazcık üzücü olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Özellikle kurumların içindeki hızlandırma programlarında startuplara kullanılan diller birazcık işte elinden tutuyoruz, yardımcı, böyle hayır işi gibi, bir sosyal sorumluluk projesi gibi yaklaşılabiliyor. Bu bazı durumlarda doğru bir yaklaşım, ama diğer durumlarda dünyadaki trendlere bakarsak artık kurumlar startupların peşinden koşuyor. Onlarla proje yapabilmek için Batı'da bu özellikle, Amerika'da. Biz de Plug and Play olarak Silikon Vadisi merkezli bir şirket olduğumuz için bunu çok net de görüyoruz. Sen de bunu teyit edeceksindir. Startupların onlarla yakın çalışabilmek için kuyruğa girmiş durumdalar. Türkiye'deki bu kafa yapısı zamanla değişecek diye düşünüyorum. Hani biz onları hayır işi gibi görüyoruz, elinden tutuyoruz. Genç çocuklar işte birazcık da bakış açısı var. Yani iş yapıyorlar, kendilerini iş yaratıyorlar. Tabii genç işsizlik de yüksek olduğu için ülkede birazcık o açıdan da startup'a giriş motivasyonu da hem iş yaratma hem de inovasyon, ikisi aynı anda olabiliyor. Bu kafa yapısının Türkiye'de değişeceğini düşünüyorum. Değişmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok başarılı girişimler çıkıyor bizim ülkemizden de. Bizim de aralarında yatırım yaptığımız birkaç tane çok güzel girişimler var. Yani özet olarak birazcık hani daha fazla ortalıkta girişim hızlandırma programı yerine daha çok gerçekten ekosistemde fayda sağlayabilecek, daha çok uluslararası erişime yardımcı olabilecek, yatırıma erişimi hızlandırabilecek ve girişimcilere bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve yeteri kadar üstünde durulmadığını düşünüyorum. Çok başarılı bir mentor ağı. Yani bazı girişimlerin nakitten, paradan, yatırımdan çok çok doğru kişiler tarafından yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Bu noktada da daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Ama bulunduğumuz yer kesinlikle kötü değil.
Senin söylediğinden aslında nicelikten daha ziyade nitelik alanında daha büyük girişim noktaları olduğunu düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum.
Evet,
açıkçası
evet.
Türkiye ekosistemi için. Ama burada özellikle ilgimi çeken hem fikrim olan hem sorularım olan kısım aslında bahsettiğin kültür meselesi. Ona birazdan daha detaylı girmek istiyorum.
Olur, girelim.
Ama ondan önce hazır şuna değmişken, özellikle global hızlandırma programlarına, globaldeki örneklere değinmişken şunu merak ediyorum. Hızlandırma programlarını düşünürsek fark oluşturan ve örnek teşkil eden bazı ülkeler var. Bir de ekosistem olarak aslında birçok pazarın, birçok ülkenin startup dinamiği, sermaye erişiminin dinamiği oldukça farklı. Hı hı. Bu da bir gerçek. Yani örnek vermek gerekirse İsrail aslında startupların çıktıkları gibi ilk günlerinden itibaren global düşünmek mecburiyetinde oldukları.
Evet.
Ama bir taraftan da bunun getirdiği avantajlardan faydalandıkları bir pazar.
Evet.
Estonya mesela çok ilginç bir pazar. Orada dijital yetkinlik çok yüksek. Oradaki startuplar da aynı şekilde hem kendi bölgelerinde hem Avrupa'da ilk günden itibaren global yolculuklarına başlıyorlar. Türkiye bundan önce kendi içinde bir test pazarı olarak kabul edilebilirdi. Ama yeni ekonomiyle birlikte ve gelişen dengelerle birlikte aslında biz de ilk günden itibaren global düşünmek zorunda olan bir pazara dönüştük.
Doğru.
Bu belki birkaç senedir hatta böyle. Dolayısıyla burada belki bizim örnek alabileceğimiz ekosistemler göze batıyor olabilir. Burada senin vereceğin örnekler, globalle kıyaslayabileceğin ekosistemler var mı?
Globalle ilgili konuşuruz, var. Tabii öncelikle hepimizin imrenerek baktığı Amerika var bir kere. Yani Silikon Vadisi şu anda artık rakiplerinin de olmasıyla birlikte hala çok gözde bir pozisyonda. Biz de çok sık gidip geldiğimiz için sen de biliyorsun. Orası hala apayrı bir yer. Fakat rakipler çok artıyor. Hani Çin bir taraftan çok kuvvetli geliyor gümbür gümbür. Senin dediğin gibi İsrail ekosistemi inanılmaz. Herkes çok global düşünüyor. Ama Türkiye'de artık girişimciler şunu çok net görmeye başladılar. Gerçek anlamda bir hızlandırma programından ya da bir yatırımcının yatırımından faydalanabilmek için global düşünmeleri gerekiyor. Ve global düşünmeleri de onların global kapitali çekmelerine sebep oluyor. Ve global düşünmeye başladıklarında sadece Türkiye pazarına odaklanmadıklarında aslında bir Türk girişimi olmaktan çıkıyorlar. Ve eğer gerçekten çok farklı fikirleri varsa, dünyayı değiştirecek, daha önce hiç kimsenin düşünmemiş olduğu bir fikir varsa ortada, Türk girişimi olmuş, İsrail girişimi olmuş, Amerika girişimi olmuş çok da fark etmiyor. Burada merkezi olabiliyor, dünyaya hizmet sunabiliyor, her yere açılabiliyor. Biz de zaten plug and play olarak buna çok değer veriyoruz. Yani bizim, sen çok daha iyi biliyorsun bunu, en büyük yatırım kriterlerimizden bir tanesi scalability. Yani globale açılabilme, büyüyebilme, global pazarlara yeteri kadar erişebilme potansiyeli. Ve bizimle, bizim gibi bir sürü global yatırımcı ve hızlandırma programı yöneten kişiler, şirketler. Buna en çok değer veriyorlar.
Aslında bahsettiğin gibi biraz plug and play'e de geçmek istiyordum. Bizim ve işte senin de aynı zamanda liderlik ettiğin kurumda ne yaptığımıza dair. Burada özellikle ilk girerken konuya bahsettim ama plug and play'in tek operasyon alanı hızlandırıcı programlar değil. Aynı zamanda bir yatırım ağı, erken aşama yatırım ağı ve çok büyük unicornlara halihazırda yatırım yapmış portfolyosunda olan bir yatırım ağı. İşte Dropbox gibi, N26 gibi çok büyük örnekler var. Bunun yanında da bir inovasyon platformu. Yani aslında kurumlara inovasyon alanında destek olan, onları aynı zamanda fasilite eden bir kurum. Ve Türkiye'de de aslında biz bu operasyonları hep beraber yapıyoruz. Yani evet. Hem yatırım tarafını yapıyoruz hem diğer tarafları yapıyoruz. Fakat biraz senden dinlemek istiyorum. Plug and Play özellikle hem Amerika'da hem Asya'da hem Avrupa'da bu kadar büyük operasyonlar yürütüyor. Ama tam olarak ne yapıyor? Belki bilmeyen dinleyenlerimiz vardır. Onları anlatmış olalım.
Plug and Play'in ilk önce bir tarihçesine değinmek istiyorum. İlginç bir hikayesi var çünkü. Bizim kurucumuz Said Amidi İran kökenli bir aileden geliyor. Ve zamanında işte İran'dan göç ediyorlar. Tesadüfen Silikon Vadisi'ne yerleşiyorlar. Ve böyle dev bir bina alıyorlar. Yani mal varlıklarının bir kısmını emlağa yatırıyorlar. Büyük bir bina alıyorlar. İlk kiracılar arasında Google, PayPal, Dropbox gibi şirketler oluyor. Ve bizim kurucumuz diyor ki bu insanlar o zamanlar da çok erken aşama. Startup'a startup denmeyen zamanlar. Yani ekosistemin yeni yeni gelişmeye başladığı, filizlenmeye başladığı zamanlar. Bizim kurucumuz diyor ki bu insanlar ne iş yapıyor çok anlamasam da şunu görüyorum. İnanılmaz büyüyorlar. Her gün yeni birileri işe başlıyor. Ben en iyisi bunlardan kira yerine hisse alayım. Sonra hayatının en başarılı yatırımını, en başarılı kararını vermiş oluyor. Bir şekilde kendini bu inovasyon ekosisteminin içinde buluyor. Biz tabii çok eskiden beri, ilk günlerden beri bu ekosistemin içinde olduğumuz için, ekosistemle birlikte ve bu işin de merkezinde olduğumuz için, Silikon Vadisi merkezli bir şirket olduğumuz için, ekosistemle birlikte çok rahat ve güzel şekilde evrilmişiz. Şu anda benim bildiğim 45 tane ofisimiz var ama ofis sayısı her gün değişiyor, her gün artıyor, her hafta diyeyim. Çok hızlı büyüyoruz. Silikon Vadisi merkezli olmamıza rağmen sadece Çin'de 11 tane ofisimiz var, Japonya'da 4 tane ofisimiz var, Almanya'da 3 tane ofisimiz var. Yani Avrupa'da her yerde büyümüş durumdayız. Ne yapıyoruz diye sen çok güzel söyledin. Sadece hızlandırma programı değil, aslında hızlandırma programını birazcık da indirekt olarak, yani direkt olmayan şekilde yapıyoruz hızlandırma programlarını. Bizim ekosistemimizde birlikte çalıştığımız 500'den fazla Fortune 1000 düzeyinde şirket var. Bu şirketlerin inovasyon ihtiyaçları var ve artık kurumlar da bunu çok net görüyorlar. Kurumların DNA'sıyla girişimlerin DNA'sı apayrı. Kurumlar dünyalı DNA'sına sahipken girişimler uzaylı DNA'sına sahip. Ben bunu söylemeyi çok seviyorum çünkü çok doğru. Yani girişimin içinden çıkan bir teknolojinin kurum şartlarında, kurum iskeletinde çıkması imkansıza yakın. Yani hani çok zor demiyorum, imkansıza yakın bir şey aynı oranda olması. O sebeple bir noktada kurumlar hani kendi içlerinden tabii ki de inovasyon egzersizi olarak yapabilirler. Güzel bir egzersiz girişim ekosistemini daha iyi anlamak için. Fakat inovasyon konusunda startuplarla sadece yatırım yaparak çalışmayı değil, işbirliği yaparak çalışmayı da öğrenmek zorundalar. Şu anda hatırlamıyorum kaynağını. Önümüzdeki 10 yıl içinde inovasyonun %80'inin startuplardan geleceğine dair bir yazı okudum. Ayakta kalmak istiyorlarsa, bu inovasyona ayak uydurmak istiyorlarsa girişimlerle çalışmak zorundalar. Biz de Plug and Play'de bunu fasilite ediyoruz. Ekosistemimizde 40 binden fazla girişim var, çok yakından takip ettiğimiz. İşte Playbook diye kendimize özgü, kendi yarattığımız bir tool'umuz var. Playbook üzerinden bu girişimleri yakın olarak takip ediyoruz. Kurumların ihtiyaçlarını anlayıp, inovasyon ihtiyaçlarını anlayıp bu girişimlerle globalden bunları tarayıp bir araya getiriyoruz. Ve ihtiyaçları yani çözmek istedikleri problemler odağında eşleştirmeler yapıp çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yani bunları örnek vermek gerekirse örnek vermeyi de seviyorum çünkü pek çok insan ha bunu o da yapıyor, bu da yapıyor gibi cevaplarla bana geri geliyor. Sizin ondan farkınız ne? Aa şirket de yapıyor işte bunu falan. Bizim farkımız biz kar odaklı bir şirketiz. Bunun aslında ve ciddi olan anlamda kar odaklı bir şirketiz. O sebeple bizim kar odaklı bir şirket olarak ayakta kalabilmemiz için kurumsal partnerlerimize para kazandırmamız gerekiyor. Yani bizim yaptığımız inovasyon karşı tarafa para kazandırma odaklı bir inovasyon. Eğer karşı tarafta bunu istiyorsa. Ya mesela dünyanın en büyük içecek şirketlerinden bir tanesi AB InBev. Çin'de bizim kurumsal partnerimiz. Talep doğruluğunu ilerletmek açısından girişimlerle görüştürüyoruz. Bu problemle bize geliyor. Predever diye bir girişimle tanıştırıp talep doğruluğu oranlarını %70'lerden %80'lere çekerek çok kısa bir süre içinde 27 milyon dolar para kazandırıyoruz diyebilirim AB InBev. Ve bunun gibi içeride yüzlerce vaka analizi var. Plug and Play'in farkı da birazcık o. Biz gerçekten içeride çok ciddi bir know-how var. Çok ciddi bir inovasyon kulübü var. Sadece girişimlerle ve kurumlarla değil, aynı zamanda devletlerle çalışıyoruz, bilir kişilerle çalışıyoruz, yatırımcılarla çok yakın çalışıyoruz. Çünkü hiçbir yatırımcıya neredeyse rakip değiliz. Çok küçük küçük yatırım yapıp bir sürü girişime yatırım yaptığımız için bir de erken aşama yatırım yaptığımız için birlikte roundlara girebiliyoruz. O sebeple çok güzel bir kendimize ekosistem oluşturduk ve herkes için win-win kazan kazan olan bir ekosistem oluşturduk. Ve plug and play'in farkı da buradan geliyor diyebilirim. Biraz uzun konuştum ama güzel bir soruydu o yüzden böyle zamanımı güzel güzel kullanmak istedim.
Çok teşekkürler. Benim mesela kendi işime dair en sevdiğim iki tane yön. İki tane bakış açısı. Bir tanesi Play and Play'in global network'ü sayesinde aslında Türkiye'deki startupların da global görünürlük kazanabiliyor olması bizim de bu noktada çok destekleyici olmamız. Hem hızlandırıcı programlarla hem
çok önemli.
Kurum olarak da kişi olarak da inisiyatiflerimizle Türkiye'de böyle bir kurumun varlığı ve benim bunun bir parçası olmamın bir getirisi olarak startuplara böyle bir destek sunabiliyor olmak benim işimin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi.
Evet.
Türkiye'de lütfen buyur.
Hiç azımsanmayacak bir destek var. Yani dedim 500'den fazla kurumsal partner var. Bunlar hani dev şirketler. İşte Daimler bizim Stuttgart'ta kurumsal partnerimiz. Porsche ile de çok yakın çalışıyoruz. Bununla birlikte Coca-Cola ile Pepsi ile çalışıyoruz. Yani aklına gelebilecek bir sürü büyük marka inovasyon desteğini Plug and Play'den alıyor. Bunları düşündüğümüzde benim Türkiye'den mesela Türkiye'ye örnek verdim. Türkiye'den ekosistemime dahil ettiğim bir girişimin herhangi bir globalde bir müşterimle tanışma ihtimali çok yüksek. Birinin önüne her an çıkabilir. Bu da yatırımdan da daha değerli olabilecek bir fayda aslında bazı durumlarda.
Kesinlikle yani sermaye erişim aslında bir konu startuplar için ama evet. Sermaye erişim sadece yatırımdan değil daha da aslında cazip olan müşteri tarafından ciri olarak yansırsa çok çok daha startuplar için sürdürülebilir bir sermaye. Aslında çok güzel bir noktaya daha değindi. Benim ikinci bahsedeceğim işimin sevdiğim tarafı da oydu. Açık inovasyon kültürü. Çünkü tam da söylediğin gibi Stuttgart'ta mesela bizim partnerlerimizden biri Daimler, birisi de Porsche. Bu iki şirket aslında birbirine rakip fakat bizim platformumuzda işbirliği yapıyorlar. Buradan şuna geleceğim. Yani açık inovasyon kültürü aslında Türkiye'de yeni yeni oluşmaya başlayan bir kültür. Çok aşina olan bir kültür değil. Türkiye'de kurumlar, ya bu sorunun cevabını biraz biliyorum ama.
Zor bir soru. Dikkatli cevaplandırılması gereken bir soru.
O yüzden bilerek gıdıklamak istedim aslında burayı. Soru aslında şu. Yani biraz da aslında yumuşatayım soruyu senin için cevap vermesi daha kolay olsun. Türkiye'de kurumlar bu kültüre adapte olabiliyor mu? Eğer zorlanıyorlarsa adapte olmakta niye zorlanıyorlar onu sorayım.
Ya Türkiye'de bizim zaten adaptasyon kapabilitemiz çok yüksek ülke olarak. Hani, bu örneği de çok seviyorum. Yağmur yağıyor, şemsiye satıcıları türüyor. Güneş çıkıyor, su satıcıları türüyor. Yani bu kadar ruhu girişimci olan bir kültür. Ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. 11 yıl İngiltere'de, bir sene Fransa, Singapur arası, bir sene İsviçre'de. Yani gerçekten bu kadar girişimci bir kültür görmedim. Kendi tecrübem bu yönde. Kurumların da zaman içinde alışacağını ve adapte olacağını düşünüyorum. Fakat şu anda adapte olabilmişler mi? Değil. Henüz değil. Bu bize çok yeni bir sistem. Açık inovasyon dediğimizde bir de birazcık da şeye de gelmek lazım. Bizim eğitim sistemimiz çok rekabetçi bir eğitim sistemi. Çok küçük yaştan itibaren hep böyle inanılmaz böyle işte at yarışı gibi işte o sınavdan bu sınava sen bir puan fazla aldın ben bir puan eksik aldım. Bu sistemin içinde yetiştiğimiz için bu aşırı rekabetçi düzen kurumsal hayatta da devam ediyor. Ama yavaş yavaş tabii bu başarı örnekleri görüldükçe biz de birazcık anlatıyoruz. Burada da rolümüzün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Vaka analizlerini yazdıkça mesela Porsche ile Daimler bir araya gelmiş. Neler yapmış? Bu vaka analizlerini anlattıkça, başarı hikayelerini gösterdikçe bir ufak tefek değişmeler, kıpırdanmalar olmuyor değil.
Ben de katılıyorum bu arada. Yani Türkiye'nin şu an halihazırda kurumların bu kültüre inanılmaz adapte olduğunu, artık bu konuda kendilerini yerel hissettiklerini çok düşünmüyorum ama burada bir gelişim olduğu bence doğru. Aynı zamanda belki şunu da sorabilirim. Plug and Play'in hedefleri, vizyonu bahsettiğin gibi burada belki bu ekosistemin gelişiminde bir katkı sağlayabilir. Sence nasıl bir katkı sağlar?
Ekosistemin gelişiminde startuplar açısından çoğunlukla konuştuğumuzu düşünüyorum. Yani en büyük faydamız, senin de çok doğru şekilde söylediğin gibi, uluslararası ekosistemimiz. Yani bizim Türkiye'deki bir startup'ı alıp dünyadaki bütün network'ümüze tanıtabilme kapasitemiz. Ve bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyor olmamız. Öyle bir düzen kurmuşuz ki biz burada Türkiye'de yakında 10 kişilik bir ofis olacağız. 10 kişiye yakın, yani hemen sene sonuna kadar inşallah 10 kişi olacağız. Burada küçük 10 kişilik gibi bir ofis gibi değil de globalde 600-700 kişiyle hep beraber çalışıyoruz. Dev bir global şirket gibi çalışıyoruz. İletişim kanalları çok açık. Bizim burada ne bileyim ben Japonya'daki programları da takip ediyorum mesela. Japonya'daki programa uygun olacağını düşündüğüm bir girişimle Türkiye'de karşılaştığımda hemen gönderiyorum, diyorum bak bu, siz bu programı yapıyorsunuz. Böyle, burada böyle böyle bir fikir var. Tanışın. Bunları hep yapıyoruz. Bununla beraber yatırımcı arayan, bazı durumlarda kendimiz yatırım yapıyoruz. Tabii ki de o desteği de sağlıyoruz. Ama yatırım yapamadığımız, bizim filtrelerimize uymayan girişimleri de ekosistemimizdeki belki filtreleriyle daha uyuşabilecek yatırımcılarla tanıştırabiliyoruz. Bunun ötesinde mesela biz devletlerle de çalışıyoruz. Yerine göre regülasyonda, regülasyon iyileştirmesine de katkımız olabiliyor. Türkiye'de henüz böyle bir tecrübe çok yaşamadık ama globalde bunun çok örneği var. Startuplarda hani bunun gibi çok fazla örnek sayılabilir. Tabii ki kurumlarla yapılan eşleştirmeler, iş geliştirme potansiyelleri, organik büyümelerine destek olma imkanımız vesaire. Derya deniz, şu anda sadece bir program bununla ilgili konuşabiliriz. Ama ekosistem sadece startuplardan ibaret değil. Ekosistem içine işte devlet de giriyor, kurumlar da giriyor, yatırımcılar da giriyor, diğer bilir kişiler de giriyor. Çok boyutlu bir olay. O sebeple biz bu ekosistem mentalitemizi Türkiye'de hani yavaş yavaş zaten buraya da taşıdık. Burada kurumsal partner sayımız da giderek artıyor. Giderek kurumsal partnerliğin ne demek olduğunu daha iyi anlatabilir duruma geliyoruz. Ve insanlar birbirleriyle çalışmayı ister hale gelmeye başlıyor yavaş yavaş. O açıdan da çok pozitif bir katkımız olduğunu düşünüyorum.
Aslında benim de daha yakın olduğum taraf yatırım tarafı. Orada da bence bir katkımız var çünkü son yaptığımız yatırımlarda biliyorsun işte Twizer gibi, Kiwi gibi birkaç yatırım örneğinde, ki özellikle bence Kiwi bunun iyi bir örneği. Yatırım yaptığımız startupları sadece sermaye olarak değil, yurt dışındaki gelişme ve ilerleme planlarına desteklerimiz ve aynı zamanda kurumsal ağımızın onlar tarafında müşteri adayları haline gelmesi gibi büyük katkılar olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de gelecekte plug and play'in yapacağı yatırımların ki artarak devam edeceğine eminim. Bu noktada ekosistemin gelişiminde ben de bir pay oluşturacağını düşünüyorum. Bununla beraber ama şöyle bir sorun var. Hızlandırma programlarına biraz daha geri döneyim. O tarafa yine odaklanayım. Benim fikrim, girişimlerin en ihtiyaç duyduğu şeyler genelde mentorluk, eğitim programları, seminerler, ofis alanlarından çok potansiyel müşterileri bulmak ve bir an önce aslında ürün pazar uyumunu yakalamak ve veya global açılmak oluyor. Yani ben de eski girişim tecrübemden, senin de entrepreneur tecrübelerin var. Aslında bunlar biraz daha kritik, hayati konular ve bunları eğer hızlandırma programlarından alabilirlerse çok daha büyük faydası oluyor startup'ın gelişiminde.
Kesinlikle.
Bu noktada peki hızlandırıcı programlar Türkiye'de sence eksik kalıyor mu? Ve gelişim alanları veya çözümler nasıl olabilir? Bir onu sorayım.
Aslında uluslararası bacakları çok daha kuvvetli olabilir kesinlikle. Benim şimdiye kadar gördüğüm hızlandırma programları, görmediklerim de vardır. Elbet bu işi çok iyi yapanlar da vardır. Ama uluslararası destek verme konusunda iki şey deniyorlar bazıları. Verdiklerini söyleyen hızlandırma programları. Bir tanesi uluslararası bir ayrı bir şirket kurup kendi bacakları gibi o şirketi opera ediyorlar. Ama aslında o şirketin de kültürü Türk kültürüyle devam ediyor. Ve aynı Türkiye'deki eğitimi fiziksel olarak başka yerde devam ettirebiliyor. Bence burada daha doğru olan yöntem işbirlikleri. Plug and play gibi bu işi yapan başka hızlandırma programları da vardır. Şirketlerle işbirlikleri, hızlandırma programlarıyla işbirlikleri yaptığında mesela bizim geçen sene Türk Telekom pilot programıyla bir ortaklığımız vardı. Oradan çıkan başarılı bazı girişimleri Silikon Vadisi'nde ayrıca bir hızlandırma, daha ufak bir hızlandırma programına dahil ediyorduk. Bu sene de daha Avrupa'da böyle bir program çalışıyoruz bir başka şirketle. İnşallah yakında onun hakkında da konuşabiliriz. Yani burada hali hazırda zaten çok büyük ekosistemi olan, çok büyük network'ü olan ve bu işi destekleyen, bu işe gönül koymuş aslında bizim kurucularımız da, ondan da biraz bahsetmek lazım. Plug and Play onların hobisi olarak başlayıp, çünkü çok büyük aile şirketleri var, bir sürü başka işler de yapıyorlar. Plug and Play hobi olarak başlayıp şu anda en çok zaman geçirdikleri ve en çok efor harcadıkları iş haline dönüşmüş. Burada çok ciddi bir gönül bağı da var girişimcilerle, inovasyonlar. Böyle bunun gibi platformlar hali hazırda varken çok daha kuvvetli bağlantılar kurulabilir diye düşünüyorum.
Aslında önemli bir şey söyledin. Bizim yurt dışına götürdüğümüz, desteklediğimiz startuplar Türk Telekom Pilot Programı'nda başarı göstermiş ve orada öne çıkmış startuplar. Bu bence önemli bir faktör, çünkü Türkiye'den çıkıp sıyrılıp ayrılıp aynı zamanda yurt dışında başarılı olabilecek, kendini ispatlamış girişimleri bulmak da bir mesele. Hızlandırma programları için de öyle, yatırımcılar için de öyle. Aslında bu soruyu ben Dilek'e de sormuştum ScaleX'ten ve bu soruyu gerçekten merak ettiğim için de soruyorum. Erken aşamada girişimlerin başarılı olup olmayacağını anlamak aslında %100 mümkün değil. Fakat burada
çok
bazı...
Zor.
Evet, çok zor. Gerçekten çok zor.
Şans birazcık daha.
Evet, biraz aslında şans faktörü de var ama işte bu olayı olabildiğince şans faktörünü ayrıştırmaya çalışırsak belki senin daha önce gördüğün bazı örgüler, bazı paternler buna dair bir şey anlatıyordur. Burada hani biraz kendi fikirlerimden tüyo da vermiş olayım. Bana göre özellikle de kurucuların aslında özelliklerine dair işaretler çok belirleyici olabiliyor. Dolayısıyla senin bakış açında başarılı olabileceğini anlamak bir girişimin mümkün mü? Mümkünse sen nereden anlardın?
Ya istatistiksel olarak buna baktığımızda anlama ihtimali düşük. O sebeple de aslında plug and play'in, bizim spray and pray model dediğimiz çok fazla erken aşama girişime küçük küçük yatırımlar yaparak outlier riskini, yani buradan bir unicorn çıkarmış olma riskini maksimize etmek çok güzel bir yöntem. İşe de yarıyor. Biliyorsun bizim ekosistemimizden 35 tane unicorn çıktı. 30'u resmi, 5'i bekliyoruz açıklanmasını yavaştan. Ama tabii ki de hani çok fazla girişim görüyoruz. Ufak tefek bazı paternlere, senin de dediğin gibi mesela kurucuların özellikleri. Kurucuların özellikleri ile birlikte bir de takım olarak çalışabilme yetileri. Yani sadece mesela biz plug and play olarak tek kurucusu olan bir girişime yatırım yapmayı sevmiyoruz. İki en azından kurucusu olmalı ve bunların birbirinden bağımsız iki kurucusu olmalı. Bizim gibi düşünen başka yatırımcıların olduğunu da biliyorum. Bu önemli bir şey, çünkü iki tane kurucusu olsa, ikisi diyelim evli, boşandılar, girişime ne olacak? Hani bu tarz şeyleri de önden düşünmek lazım. Ya daha çok insan faktörü girişimlerde bence çok fark yaratabiliyor. İnsan faktörüyle birlikte bir de ölçeklenebilirlik çok değerli. Yani bu fikir hem daha önce nerede denenmiş mi? Denendiyse başarılı bir uygulama örneği var mı? Ve Türkiye'den bahsettik. Türkiye'den çıkıp aynı fikri atıyorum İtalya'da satabilir misin? Amerika'da satabilir misin? Bunlar tabii düşünülmesi gereken şeyler.
Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Bunun yanında girişimcilerin geçmiş tecrübesi ve geçmişte bıraktıkları izler de bence takip edildiğinde başarı kriterlerine dair oldukça fikir veren şeyler oluyor. Ve bu sadece rasyonel izler değil. Yani insanlarda bıraktıkları izler, müşterilerinde, daha önce birlikte çalıştığı insanlarda, ekip arkadaşlarında, onlar da bence başarı kriterlerine dair çok önemli doneler sunuyor. Biz de yani yatırım ekibini lider eden kişi olarak ben de çok dikkat ediyorum buna. Eminim ki birçok VC de ediyor. Dilek de benzer şeyler söyledi.
Peki Kerem, ben burada sana bir şey sorsam. Böyle rolleri değişelim. Konusundaki fikrini merak ediyorum. Yaş faktörü ve tecrübe faktörü. Benim bu konuda ufak tefek bir fikrim var da seninkini de merak ediyorum. Gerçekten sence üniversiteden mezun olur olmaz ya da üniversiteyi bile okumadan girişimci olma hayaliyle yola çıkmış bir girişimcinin başarı oranıyla işte bir 10-15 sene pişmiş, iş tecrübesi kazanmış bir girişimcinin başarı oranı arasında bir fark gözlemliyor musun piyasada?
Güzel bir soru ama ben burada yaşla tecrübeyi aslında ayırmayı tercih ederim. Çünkü
tecrübe diyelim daha çok.
Evet, çünkü hani bence birebir koreli
evet,
şeyler olmayabiliyor.
Tecrübeden bahsetmeye çalıştım. Evet.
Süper. Yani tecrübe ise eğer bence bunun bir önemi var. Çünkü hani çok genç yaşta da olsa insanlar işte üniversite yaşlarında bile, üniversite döneminde bile iki tane startup batırmış olabiliyor. Artık günümüzde çok daha yaygın. Ve buradaki geçmiş tecrübelerin bence çok büyük önemi var. Çünkü ilk kez kurucu olduğu bir işte her şey yeni aslında girişimci. Yani en temel şeyleri de yeni. Hukuksal sözleşmelerden ekip yönetimine, işe alımdan satışa, fatura kesmeye, aslında çok temel şeylerde bile henüz evet, öğrenme aşamasında. Dolayısıyla özellikle VC'ler, yani ben de dahil olmak üzere, geçmişte işte bizim deyimimizde fail etmiş, işte başarısız olmuş veya hani şirketini başarıyla exit edememiş girişimcilere bile önemli bir tecrübe sahibi gözüyle bakıyorlar. Ben de onlardan biriyim. Yani ben de startup kurup batırmış bir girişimci olarak onun bana kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Hani ikinci bir girişim kuracak olsam oradan getirdiğim mutlaka bazı değerler olur. Yatırımcı perspektifinden de ben açıkçası önemsiyorum. Yani daha önce geçmiş tecrübelerinin verdiği katkılar bir sonraki işindeki başarısını aynı daha demin dediğim gibi aslında geçmişteki izler olarak onları da nitelendirirsek bence gösteriyor. Sen de katılıyorsun galiba.
Ben bu soruyu özellikle sana sormak istedim. Çünkü biliyorsun ben üniversitelerde konuşmalar yapıyorum bazen. Daha genç bir kitleye hitap ediyorum. Bana en sık gelen sorulardan birisi bu. Hemen girişimci mi olalım yoksa başka şeyler mi yapalım? Benim fikrim kesinlikle tecrübenin çok değerli olduğu. Yani bu bir girişim batırmak da olabilir senin dediğin gibi. Başka bir yerde çalışıp ne bileyim şirket analizi yapmayı öğrenmek, rakamlarla daha rahat çalışabilmek, insan ilişkileri, network geliştirme konusunda daha fazla tecrübe edinmek. Bu gibi şeyleri başkasının şirketinde görmek ve başkasının şirketinde hata yapmak bu yolda çok değerli. Bir diye biraz gözlemliyorum. Daha biraz daha kolay. Evet.
Doğru.
Ben de neredeyse bir kaç yıl oldu? 13 yıl falan başkasını yani şu anda hala tabii işte Plug and Play ile birlikte ama daha önce çok daha kurumsal bir ortamda çalışıyordum. Eski yatırım bankacısıyım. Biliyorsun işte Goldman Sachs, Credit Suisse çok daha büyük şirketlerde çalıştım. Orada daha entrepreneurial dünyaya geçmeden önce, daha teknolojiye biraz daha kaymadan önce orada öğrendiklerimin faydasını inanılmaz görüyorum. Ya bakış açım bayağı farklı.
Ya burada özellikle kurumların sermayelerine ve kurumların bütçelerine değinmişken belki şunu da sorabilirim. Çünkü yani ben de merak ediyorum. Belki dinleyenler de merak ediyordur. Şirketlerin de özellikle bu ekonomik kriz ve resesyon döneminde inovasyon bütçelerinde bir değişim olduğunu öngörmek bence mümkün. Yani
evet.
Bunun doğal bir soru olduğunu düşünüyorum.
Görüyoruz.
Burada hani sorunun cevabını az çok bilmekle birlikte belki hani farklı bakış açılarıyla sen nasıl bir değişim gözlemliyorsun şirketlerin inovasyon bütçelerinde?
Türkiye genelde hani biz çok krize alışık bir ülkeyiz. Biz birazcık daha kriz kaslarımız, kriz yönetim kaslarımız kuvvetli. Ama artık dünya da farklı bir devre doğru evriliyor diyeyim. Eskiden ne bileyim kriz dediğinde hemen cost cutting, işte masrafları aşağı çekelim. İşte acaba şunu işten mi çıkarsak, şöyle mi yapsak? İşte inovasyon zaten hani aman o çok fazla riskli. Biz hali hazırdaki işimizi kurtaralım gibi bir kafa yapısı hep istenirdi yani tercih edilirdi. Şu anda bu krizde ve önümüzdeki krizlerde artık inovasyona olan bakış açısının daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zamanında galiba Jack Welch söylemişti. Eğer dışarıdaki değişim içerideki değişimden daha hızlıysa sonun yakındır. Yani dışarıda çok fazla şey değişirken sen içeride aman kriz var biz şöyle idare edelim birazcık bulunduğumuz yerde sekelim vesaire dediğinde o krizden çıktığında çok geç olmuş olabiliyor. Dünya bambaşka bir yere gitmiş olabiliyor. Ve o krizi fırsata çevirenler çok büyük fırsatlar yakalamış oluyorlar. Bunda mesela 2008 krizi işte Avrupa'nın en büyük finansal bankacılık krizi biliyorsun. Orada Airbnb gibi bir startup doğdu. Çünkü insanlar hala seyahat etmek istiyorlardı ama daha ucuza seyahat etmek istiyorlardı. Bu krizden çıkmış bir fırsat. Onun dışında zamanında ne bileyim McDonald's'a bile baktığımızda aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Çünkü insanlar daha ucuza daha hızlı yemek yemek istiyorlar vesaire. Yani krizden çok fırsat doğuyor. O sebeple tabii anlıyorum her şeyinizi inovasyona yatırın, çok para harcayın demek çok zor ama ihmal edilmemesi gereken bir alan inovasyon.
Sadece kurumsal taraftan değil, bireyler nezdinde de aslında söylediğin alıntıyı da ben çok sevdim. Yani içerideki değişim de çok önemli burada. Belki dinleyenlere bonus bir bilgi ve bonus bir katma değer de olabilir. İnsanların bu kriz döneminde kendilerini geliştirebilecekleri, adapte olabilecekleri, kendilerine katma değer sağlayabilecekleri bir kaynak veya bir kitap önerin olur mu?
Ya ben biyografi okumayı çok seviyorum. Bunu da hep söylüyorum. Mesela Türkiye'den Hüsnü Özyeğin'in biyografisini çok seviyorum. Yani tamamen kendini yaratmış, neredeyse sıfırdan yaratmış birisi olarak. Çok başarılı bir biyografi. Uluslararası arenada Steve Jobs'un biyografisini çok severek okudum. Biyografilerden çıkacak olursak Malcolm Gladwell'in kitapları, özellikle Outliers ve Tipping Point. Burada hani Tipping Point en sevdiğim kitaplardan. Hani istikrarlı bir şekilde devam ettiğin sürece, yani hayatta zaten matematikte biraz bilen herkesin bildiği gibi exponential diye bir olay var. Yerinde sayarak devam ediyorsan bir sene sonra birdesin. Yani birde başladıysan hala birdesin. Ama 1.01'in işte bir üstünü aldığında o rakam çok çok farklı, çok daha büyük bir yerlere gidebiliyor. O yüzden istikrarlı bir şekilde yaptığını yapmaya devam ederek, bırakmayarak hayatına devam etmelisin diyor. Tipping Point'i çok tavsiye ediyorum.
Süper öneriler oldu. Benim için de bu bölüm özellikle özel bir bölüm oldu. Biz birlikte çalışıyoruz zaten ama bu sohbetimizi Apostol'un stüdyolarına taşımış olduk.
Evet, çok keyifliydi Kerem. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Dinleyenlere de buradan teşekkür etmiş olalım. Bugün Lale ile, Lale Can Gözübüyük ile özellikle hızlandırma programlarının sermaye erişimin dönüşümündeki rolünü konuştuk. Haftaya Pareto Spot'un yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Inveo Ventures sundu.